Ayrım 2 Miras Robert Ludlum Sayfa 18 Kapı kapanana kadar halın gözleri Braydock'ı izledi. Sonra sessizce oturup hiçbir şey anlamayan Tugay komutanına döndü. Yardımcım Braydock eşsiz bir kamu görevlisidir. Odadan çıkarmamın işi veya kişiliği de hiçbir ilgisi yok. Evet efendim. Hal yavaşça tekrar yerine oturdu. Bay Braydock'a çıkmasını söyledim çünkü söylemek üzere olduğun şeyler hakkında biraz benim de bilgim var sanıyorum. Eğer yanılmıyorsam yalnız olmamız daha iyi. Tugay komutanı şaşırmıştı. Hal'ın bildiğine inanamıyordu. Korkmayın general, ben falcı değilim. Sözünü ettiğiniz devrede milletvekiliydim. Kelimeleriniz bende bir anıyı canlandırdı. Mecliste çok sıcak bir öğleden sonrasına ait unutulmaya yüz tutmuş bir anı. Ama belki de yanılıyorum. Lütfen kaldığınız yerden devam edin. Bizim Albay Canfield, Scarlatti Endüstrilerinde çalışmaya başlamıştı demiştiniz. Garip bir adım değil mi? Mantıksal bir gerekçesi var. 1926'da İsviçre'de Ulster Stewart Scarlett öldükten 6 ay sonra Canfield adamın dul kalan karısıyla evlendi. Scarlett, Endüstrilerinin hayatta kalan iki oğlundan küçük olanıydı. Cordell Hall gözlerini kapadı. Devam edin. Ulster Scarlett'lı karısı Janet Saxon Scarlett'in bir oğulları vardı, Andrew Rowland. Canfield Janet'le evlendikten sonra çocuğu evlat edindi ama Scarlett'i mirasından ayırmadı çocuğu. Canfield 1940'ın Ağustos ayına kadar Scarlett'lilerin yanında çalıştı. Sonra tekrar devlet memuriyetine dönerek ordu istihbaratına katıldı. General Ellis durup dosyanın üzerinden Hal'a baktı. Hal'ın anlamaya başlayıp başlamadığını merak etti. Bakanın yüzünde hiçbir anlam yoktu. Canfield'ın arşivlerden istediği dosyadan söz etmiştiniz. Nedir o?
Bunu şimdi açıklayacaktım Sayın Bakan. Bir sayfa daha çevirdi. Bizim için dosya yalnız bir numaradan başka bir şey değil. Ama bu numaradan tutulduğu tarih belli oluyor. 1926. Daha doğrusu 26'nın son 4 ayı.
Peki ne şekilde sınıflandırılmış?
Milli güvenlik açısından yalnız başkan tarafından imzalanmış bir emirle dışarı çıkarttırılabilir.
Sanırım ki dosyanın imzalanmasına tanıklık edenler biri de İçişleri'nin memurlarından biriydi. Yani Matthew Canfield.
General gözle görülür şekilde bozulmuştu ama baş parmağı ile işaret parmağı arasındaki beyaz dosyaya sıkıca yapışmıştı.
Evet doğru. Ve şimdi de onu geri istiyor. Yoksa Kröger'le görüşmeyecek.
Evet efendim.
Herhalde bu işin kanunsuzluğunu ona anlatmışsınızdır.
Divanı harbe vermekle tehdit ettim. Verdiği tek cevap istediğimizi yapmakta hür olduğumuz.
O zaman Kröger'le bağlantı kurma olanağımız olmayacak.
Evet efendim, bana kalırsa Albay Canfield durumunu değiştirmektense bütün hayatını askeri hapishanede geçirmeyi tercih eder.
Cordell Hall sandalyesinden kalkarak generalle karşı karşıya durdu. Özetlemek ister miydiniz?
İnancıma göre Heinrich Kröger'in sözünü ettiği April Red o çocuk. Andrew Rowland'dan başkası değil. Galiba çocuk Kröger'in oğlu. Baş harfler aynı. Oğlan 1926'nın Nisan yani April'ında doğmuş. Bence Heinrich Kröger de Ulster Scarlett'dan başkası değil.
Ama o Zürih'te öldü.
Hal dikkatle generale bakıyordu. Durum kuşkulu. Yalnız Zürih'ten 10 mil uzaklıkta tanınmayan bir kasabadan alınmış bir ölüm kağıdıyla... Şimdiye kadar tanınmamış tanıkların sözleri var. Hal generalin gözlerine soğukkanlılıkla baktı.
Ne dediğinizi biliyorsunuz değil mi? Scarlatti dev kuruluşların en büyüklerinden.
Evet efendim, ayrıca Albay Canfield'ın Kröger'in kim olduğunu bildiğine ve dosyayı ortadan kaldırmaya niyeti olduğuna inanıyorum.
Bunun gizli bir anlaşma olduğuna mı inanıyorsunuz? Kröger'in kimliğini saklamak için bir anlaşma.
Bilmiyorum. Bir başkasının amaçlarını kelimelere çevirmeyi pek iyi beceremem. Ama Albay Canfield'ın davranışı o kadar yoğun ki bence bu meselenin çok kişisel olması gerek.
Hal gülümsedi. Kelimelerle çok ustasınız. Ama gerçeğin dosyada yazılı olduğuna inanıyor musunuz? Öyle olsa bile Canfield neden bizim dikkatimizi çeksin? Kuşkusuz dosyayı eğer onun için alabilirsek kendimiz için de ele geçirebiliriz.
Eğer ağzını açmasaydı dosyadan hiç haberimiz olmayabilirdi.
Dediğim gibi Kenfield tecrübeli bir adam. Eminim ki er geç dosyadan haberimiz olacağını düşünerek bu işe girişmiştir.
Nasıl?
Kruger yoluyla ve Kenfield mühürlere dokunulmamasını şart koşmuş.
O tam bir uzman efendim. Eğer mühürlerle oynanırsa hemen anlar.
Cordell Hall elleri arkasından masasının etrafında yürüdü. Adımları yumuşaklığını kaybetmişti. Sağlığı yitiyormuş gibiydi.
Devlet Bakanı Braydak haklıymış diye düşündü. Eğer Amerikan endüstricileri ile Alman Yüksek Şurası arasında en ufak bir ilişki bulunduğu ortaya çıkarsa, ne kadar geçmişte olursa olsun bu memleketi parçalamaya yeterli. Hele bir seçim zamanında.
Size göre biz dosyayı Kenfield'a verirsek Kröger'le görüşmek için April Red'i ortaya çıkartır mı?
Çıkaracağına inanıyorum.
Neden? 18 yaşında bir oğlana yapılmayacak bir kötülük bu.
General durakladı. Başka bir olanağı olmadığından eminim. Kröger'i başka düzenler kurmaktan alıkoyacak bir şey yok.
Hal yürümekten vazgeçerek Tugay komutanına baktı, kararını vermişti.
Başkanın emir kağıdını imzalamasını sağlayacağım ama tahminlerinizin ikimizin arasında kalmasını istiyorum.
İkimizin mi?
Başkan Roosevelt'le konuşmamızın genel çizgilerinden söz edeceğim ama sonradan yersiz olduğu saptanabilecek raflarla başını şişirmek istemiyorum. Kuramınız açıklaması kolay bir takım rastlantılar sonucu da olabilir.
Anlıyorum.
Ama eğer dediklerinizde yanılmıyorsanız Heinrich Kröger Berlin'i içten yıkabilir. Almanya ölüm kalım savaşında. Söylediğiniz gibi adamın gücü büyük. Hitler'in çevresindeki önemli kişilerden biri. Muhafızın Sezar'a isyanı. Eğer siz yanılıyorsanız o zaman ikimiz de çok yakında Berlin'e gidecek olan iki kişiyi düşünmeliyiz. Tanrı bize acısın.
Tugay komutanı General Ellis beyaz dosyanın sayfalarını düzeltti, ayağının dibinde duran çantasını alarak büyük siyah kapıya doğru yürüdü. Çıkıp kapıyı kapatırken Hall'ın gözlerini dikmiş kendini seyrettiğini gördü. Midesinde tuhaf bir şeyler duydu. Ama Hall generali düşünmüyordu. Uzun zaman önce mecliste çok sıcak bir öğleden sonrayı düşünüyordu. Bir sürü milletvekili kalkarak ölü sanılan genç ve cesur bir Amerikalı için övgüler okumuşlardı. İki partinin üyeleri kendinin, Tennessee'nin o saygıdeğer temsilcisinin de bir şeyler söylemesini beklemişlerdi. Bekleyiş dolu gözler hep dönüp onun durduğu yere bakıyordu. Cordell Hall, mecliste efsaneler yaratan Elizabeth Scarlatti ile sendi bendi olan tek üyeydi. Övülen genç ve cesur Amerikalı'nın annesi Elizabeth Scarlatti. Çünkü siyasal düşünce farklılıklarına rağmen Hall ile karısı uzun yıllardır Elizabeth Scarlatti ile arkadaşlık ediyorlardı. Ama yine de o sıcak öğleden sonra Hall hiç konuşmamıştı. Ulster Stewart Scarlatti tanımıştı ve ondan nefret etmişti.
İkinci bölüm.
İki kapısında da Birleşik Amerikan ordusunun işareti olan kahverengi araba 22. sokakta sağa dönerek Gramercy meydanına girdi. Arkada oturan Matthew Kenfield öne doğru eğilerek çantasını dizlerinin üzerinden alıp ayaklarının yanına koydu. Sıkıca bileğini kavrayan ve çantanın metal sapına geçmiş olan kalın gümüş zinciri örtebilmek için paltosunun sağ kolunu biraz aşağıya çekti. Çantanın içindekilerin, daha doğrusu çantanın içindekilere sahip olmasının kendisinin sonu olduğunu biliyordu. Her şey bittikten sonra ve eğer hayatta kalabilirse, orduyu beraat ettirecek bir yol bulabilirse kendini ortadan kaldırırlardı. Ordu arabası iki sol dönüş yaparak Gramercy Silahlı Kuvvetler evlerinin girişinde durdu. Üniformalı bir kapıcı arka kapıyı açtı ve Kenfield dışarı çıktı.
Şoförüne yarım saat sonra burada ol dedi. Geç kalma.
Üstünün davranışlarına alışkın solgun yüzlü çavuş 20 dakika sonra gelirim efendim dedi. Albay başını salladı döndü ve binaya girdi. Asansörle yukarı çıkarken ne kadar yorulmuş olduğunu anladı. Her numaranın ışığı olağandan fazla yanıyordu sanki. Katlar arasındaki zaman bitmeyecek gibiydi. Ama yine de acelesi yoktu, hem de hiç acelesi yoktu. 18 yıl, yalanın sonu ama korkunun değil.
O ancak Kröger öldüğü zaman olabilirdi. Geriye yalnız suçluluk duygusu kalırdı. Yalnız suçluluk duygusuyla yaşayabilirdi. Çünkü o sadece kendinin olurdu, ne oğlanın ne de Janet'in. Sadece de onun ölümü olurdu. Janet'in değil, Andrew'un de. Kröger ölene kadar Bern'den bir yere gitmezdi. Ya Kröger ya kendi. Belki de ikisi birden. Asansörden çıkınca sola döndü ve kısa koridoru geçerek bir kapının önünde durdu. Kapıyı açtı. Büyük ve rahat görünümlü İtalyan kasaba evinin oturma odası gibi döşenmiş bir odaya girdi. İki kocaman pencere parka bakıyordu. Bir sürü kapı yatak odalarına, kütüphaneye ve kilere açılıyordu. Canfield bir an durarak bütün bunların da 18 yıl öncesine dayandığını düşündü. Kütüphanenin kapısı açıldı ve genç bir adam odaya girdi. ''Merhaba baba.'' Delikanlının sesinde bir bezginlik vardı. Canfield delikanlıya baktı. Ona koşup sarılmamak için büyük çaba gösteriyordu. Kendi oğlu ve kendi oğlu değil. Eğer öyle bir davranışta bulunsa itileceğini biliyordu. Çocuk bıkkın gibi duruyordu. Göstermemeye çalışmasına rağmen biraz da korkmuş. ''Albay merhaba.'' dedi. ''Bana yardım ediver olur mu?'' Genç adam diğerinin yanına gelerek tabii diye mırıldandı. Beraberce zincirin ana kilidini açtılar. Canfield'ın bileğine ilişik ikincinin çözülebilmesi için delikanlı çantayı dümdüz öne doğru tuttu. Çanta serbest kalmıştı. Canfield şapka, palto ve üniforma ceketini çıkartarak bir koltuğun üzerine attı. Delikanlı çantayı tutarak kımıldamayan albayın önünde duruyordu. Çocuk olağanüstü yakışıklıydı. Siyah kaşlarının altında parlak mavi gözleri, düz hafif kalkık burnu ve arkaya doğru taranmış siyah saçları vardı. Cildi her zaman sanki güneşte yanmış gibiydi. 1.80'in üzerinde boyu vardı. Gri flanel bir pantolon, mavi gömlek ve tweed ceket giymişti. ''Canfield, kendini nasıl hissediyorsun?'' diye sordu. Genç adam durakladı, sonra yumuşak bir sesle cevap verdi. ''Bilmem. 12. doğum günümde annemle sen bana bir yelkenli hediye etmiştiniz. O daha hoşuma gitmişti.'' Canfield çocuğun gülümsemesine karşılık verdi. ''Herhalde.'' Çocuk çantayı masanın üzerine koyarak elini çantanın üzerinde gezdirdi. ''Hepsi bunun içinde mi?''
''Hepsi.''
''Herhalde kendimi ayrıcalıklı hissetmem gerek.''
''Bunu devletin elinden alabilmek başkanın imzalı bir emrini gerektirdi.''
Çocuk başını kaldırdı. ''Sahi mi?''
''Korkma, içinde ne olduğunu başkanın bildiğini sanmıyorum.''
''Nasıl olur?''
''Bir anlaşma yapıldı.''
''İnanamıyorum.''
''Okuduktan sonra inanırsın. 10 kişiden fazlası tamamını görmemiştir, çoğu da öldü. Dosyanın son kısmını bir araya getirirken parça parça birleştirdik 1938'de. O bölüm mühürlü. Sayfalar sıralı değil, anahtar birinci sayfada.''
Albay çabucak kravatını çıkardı ve gömleğinin düğmelerini çözmeye başladı. Bütün bunlara gerek var mıydı?
Bizce vardı. Hatırladığıma göre değişik insanlara daktilo ettirdik.
Albay yatak odasının kapısına doğru yürüdü.
Son bölüme başlamadan önce sayfaları sıraya koysan iyi edersin.
Yatak odasına giderek gömleğini ve ayakkabılarını çıkardı. Delikanlı da arkasından gelerek kapıya yaslandı. Ne zaman gidiyoruz?
Perşembe.
''Nasıl?''
''Bomber araba vapuru. Matthews askeri havalarından Newfoundland, İzlanda, Greenland, oradan İrlanda. İrlanda'dan Lisbon'a.''
''Lisbon?''
''Orada İsviçre elçiliği işi ele alacak. Bizi Berlin'e götürecekler. Gayet iyi korunuyoruz.''
Canfield pantolonunu çıkarmıştı. Dolaptan açık gri flanel bir başka pantolon alarak giydi. ''Delikanlı, anneme ne diyeceğiz?'' diye sordu. Canfield cevap vermeden banyoya geçti. Bir kabı sıcak suyla doldurduktan sonra yüzünü sabunlamaya başladı. Çocuk gözleriyle adamı izliyordu. Ne kımıldıyor ne de sessizliği bozuyordu. Adamın göstermek istediğinden çok daha sinirli olduğunu anlamıştı. ''Oradaki ikinci çekmeceden lütfen bana temiz bir gömlek çıkartır mısın? Yatağın üzerine koyuver.''
''Olur.''
Dolabın çekmecesinden geniş yakalı ince bir gömlek seçti. Canfield tıraş olurken konuşuyordu.
''Bugün pazartesi, demek ki 3 günümüz var. Ben son çalışmaları yaparken sen de dosyanın içindekileri iyice incelersin. Soruların olacaktır. Bana sorabilirsin dememe gerek yok herhalde. Hoş cevap verebilecek başka biriyle konuşacağın yok ya. Yine de kızarsan telefona yapışmaya kalkışma.
Anlaşıldı.
Ha, ezberlemek zorunda değilsin. Yalnız anlamaya çalış.
Çocuğa karşı dürüst davranıyor muydu? Resmi gerekçelerin yükünü oğlana duyurmak doğru muydu?
Canfield doğru olduğuna kendini inandırmıştı. Çünkü bütün yıllara aralarındaki sağlam bağa rağmen Andrew bir Scarlet idi. Bir iki yıl sonra dünyanın en büyük miraslarından birinin sahibi olacaktı. Böyle kişiler işlerine gelince değil de gerektiği zaman sorumluluklarla karşılaşmayı öğrenmeliydiler.
Acaba öğrenmeli miydiler? Yoksa Canfield kendisi için en kolay yolu mu seçiyordu?
Sözler başkasından gelebilseydi keşke. Aman Tanrım, nasıl olur başka biri konuşsa?
Albay yüzünü kuruladı, sonra biraz pinot sürdü ve gömleğini giymeye başladı.
Eğer seni ilgilendirirse sakalının yarısı olduğu gibi duruyor.
Hiç ilgilendirmiyor.
Dolabın kapağından bir kravat seçti, koyu lacivert bir ceket aldı.
Ben çıkınca okumaya başlayabilirsin. Yemek için dışarı çıkarsan çantayı kütüphanenin sağındaki dolaba koy. Al, anahtarı burada.
Anahtarlığından ufak bir anahtar çıkardı. İkisi beraber yatak odasından çıktılar. Canfield ön tarafa doğru yürümeye başladı.
Ya dediğimi duymadın ya cevap vermek istemiyorsun. Ama anneme ne olacak?
Duydum. Canfield genç adama döndü. Janet'in hiçbir şey bilmemesi gerek.
Niçin? Ya bir şey olursa?
Canfield gözle görülür şekilde bozulmuştu.
Bana kalırsa annene söylememeliyiz.
Ben seninle aynı fikirde değilim.
O beni ilgilendirmez.
Ama belki de ilgilendirmesi gerek. Şimdi senin için çok önemliyim. Hem de benim arzumla olmadı baba.
Ve bu da sana emirler yağdırma hakkını veriyor sanıyorsun.
Benim de istediğimi söylemek hakkım var. Biliyorum üzgünsün ama o da benim annem.
Benim de karım. Orasını unutma olur mu Andy?
Albay delikanlıya doğru birkaç adım attı. Ama Andrew Scarlet başını çevirerek masanın üzerindeki lambanın yanında duran çantaya doğru yürüdü.
Evrak çantasının nasıl açıldığını bana hiç göstermedin ki.
Kilitli değil, arabada açtım. Herhangi bir başka çanta gibi açılıyor.
Genç Scarlet çantanın açılacak yerine elini sürdü.
Biliyor musun, dün gece sana inanmadım.
Sessizce çantanın kapağını kaldırdı.
Şaşırtıcı bir şey değil inanmaman.
Hayır, onun hakkındakileri değil. Senin yönünden birçok soruları cevaplandırdığı için o bölüme inanıyorum.
Başını adama çevirdi.
Pek de soruların vardı denilemez ya.
Scarlet'lardan hoşlanmadığın için bu şekilde davrandığını sanıyordum.
Beni değil Scarlet'ları sevmiyorsun.
Chancellor amca, Allison hala, bütün çocuklar. Annemle sen hep onlarla alay ederdiniz, ben de.
Benim soyadımın seninkiyle aynı olamayacağını söylediğin zaman ne kadar üzüldüğünü hatırlıyorum. Sen de hatırlıyor musun?
Hem de nasıl.
Canfield tatlılıkla gülümsedi.
Ama son birkaç yıldır çok değiştin. Scarlet'a iyice kızıyordun. Her Scarlet'li şirketlerinden söz edilişini nefretle karşılıyordun.
Scarlet'li avukatları annemle ve seninle benim için konuşmak istediklerinde kudururdun.
Annem de sana kızıp aptalca davrandığını söylerdi. Ama haklı değilmiş, şimdi anlıyorum. Onun için burada yazılı olanlara inanmaya hazırım.
Çantanın kapağını kapattı.
Senin için kolay olmayacak.
Şimdi de kolay değil ve ilk şaşkınlığım geçmek üzere.
Boşuna gülümsemeye çalıştı.
Boş ver, buna da alışırım herhalde. Onu hiç tanımadım. Benim için hiçbir şeydi. Chancellor amcanın öykülerini hiç umursamazdım. Çünkü öğrenmek, bilmek istemiyordum.
Neden biliyor musun?
Albay delikanlıya dikkatle baktı. Hayır, bilmiyorum diye cevap verdi.
Çünkü senden ve Janet'ten başkasına ait olmak istemiyordum.
Canfield, ah koruyucu tanrım diye düşündü. Gitmem gerek.
Tekrar kapıya doğru yürüdü. Dur gitme, daha halletmedik.
Halledecek bir şey yok ki.
Dün gece neye inanmadığımı sormadın.
Canfield eli kapının tokmağında durdu.
Neymiş?
Annemin bilmediğine inanmıyorum.
Canfield elini tokmaktan çekerek kapının yanında durdu. Konuştuğu zaman sesi alçak ve kontrollüydü.
Bunu daha sonraya ertelemeyi umut ediyordum. Dosyayı okumanı bekleyecektim.
Ya şimdi konuşuruz ya da okumam. Eğer annemden bir şey saklayacaksak devam etmeden nedenini öğrenmek istiyorum.
Albay odanın ortasına geri geldi. Sana ne söylememi istiyorsun? Bunu öğrenirse annen üzüntüden ölebilir.
Öyle mi dersin?
Belki de hayır ama bunu deneyecek cesaretim yok.
Ne kadar zamandır biliyorsun?
Canfield pencerenin yanına gitti. Çocuklar parktan çıkmışlardı, kapı kapalıydı. 26 Haziran 1936'da tam olarak emin oldum. Dosyada 1,5 yıl sonra 2 Ocak 1938'de değişiklik yaptım.
Aman Tanrım.
Aman Tanrım ya.
Ve anneme hiç bundan söz etmedin.
Evet.
Niçin baba?
Canfield Gramercy Parkı'na bakmaya devam ederken sana 20-30 tane gayet etken neden sayabilirim dedi ama bunlardan üçü çok önemli. Birincisi annene yapacağını yapmıştı, kadına cehennem azabı çektirmişti. İkincisi babaannen öldükten sonra kimse Ulster'ın kimliğini saplayamazdı ve üçüncü neden de annen Ulster'ı ben öldürdüm dediğim zaman bana inanmıştı.
Sen mi?
Albay başını pencereden çevirdi. Evet ben. Öyle sanıyordum. O kadar ki 20 tanığa imzalattırdım. Zürih'te bir mahkemeyi satın aldım. Ölüm ilanını imzalattırmak için. Hep kanun çerçevesi içinde. 1936'da o Haziran sabahı gerçeği öğrendiğimde körfezdeki evin terasında kahve içiyordum. Sen annenle denize motoru indirmeye çalışıyor ve beni yardıma çağırıyordunuz. Sen anneni hortumla ıslatıyordun. Annen de gülerek senden kaçmaya çalışıyordu. Ne kadar da mutluydu. Ona söylemedim. Bununla övünmüyorum. Ama aynen böyle oldu.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.